Amerika'nın Sesinde Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi Başkanı Sayın Ercan Taştekin'le birlikteyiz. Ankara merkezli bir düşünce kuruluşu olan GÜSSAM'ın başında kendisi. Kendisi aynı zamanda Emniyet Teşkilatı kökenli bir isim. Emniyet Teşkilatı'ndan emekli olduktan sonra GÜSSAM'ın kuruluşunda ve içerisinde yer aldı. Kendisi ve GÜSSAM geçtiğimiz aylarda IŞİD üzerine de raporlar hazırladı ve IŞİD'i de yakından takip eden bir isim kendisi. Amerika'nın Sesine hoş geldiniz Sayın Taştekin.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sayın Taştekin, Ankara katliamına geçmeden önce IŞİD üzerine ne bildiğimizi konuşmak isterim sizinle. IŞİD hakkında elimizdeki bilgiler ne? Türkiye'deki örgütlenme yapısı nasıl? Neler biliyoruz IŞİD hakkında?
Öncelikle IŞİD'le ilgili olarak Türk hükümetinin bu sorun ortaya çıktığında ilk yaklaşımı, ilk açıklamaları bir terör örgütü yaklaşımı içerisinde olmaması büyük bir talihsizlikti. Bu büyük talihsizlik ülke genelindeki demokratik kültürü özümseyememiş, dini bilgileri yeterli olmayan sorunlu bir kısım kitlenin IŞİD militanı olması için uygun bir zemin oluşturdu. Bu uygun zemin içerisinde IŞİD terör örgütünün ülke içerisindeki terörist faaliyetleri, militan inşa süreci emniyet teşkilatı tarafından öncelikli olarak takip edilmedi.
Bize IŞİD hakkında Türkiye'deki örgütlenmesine ilişkin sayısal bir bilgi vermeniz mümkün mü? Türkiye'de IŞİD sempatizanı olan, daha doğrusu sempati duymaktan öte eylem yapabilecek şekilde örgütlenmiş olan kaç kişilik bir gruptan söz ediyoruz? Bu yönde bir bilgi var mı?
Hükümetin talihsiz açıklamaları, ayrıca 17-25 soruşturmaları sonrasında emniyet teşkilatının El-Kaide, IŞİD ve benzeri dini istismar eden terör örgütleriyle ilgili uzmanları tasfiye edilmiş olması, hükümetin terörle mücadele politikasında kendi politik kararı sonucu bir sivil toplum örgütünü, bir cemaati terör örgütü gibi lanse etme girişimlerinde bulunması, emniyet teşkilatının enerjisini bu tip yerlere harcaması sonucu Türkiye IŞİD'le ilgili çok uygun bir zemin oluştu. Bu uygun zemin oluşması sonucu çok sayıda sempatizan militanlaştırıldı. Bu militanlar işte terörist eğitimi almak üzere Suriye'ye ve benzeri yerlere götürüldü. Aralıklı olarak yurda giriş çıkışları oldu. Bunların sayısal olarak baktığımızda bazen 2000, 3000, bazen 5000 rakamları telaffuz edildi. Fakat bununla birlikte İstihbarat Teşkilatı'nın IŞİD üzerinde etkin bir çalışmasının olmaması net bir rakamın tespit edilememesini gösteriyor. Ayrıca Türkiye'nin güney sınırının etkin bir şekilde alınamaması da yine bu kontrolsüz geçişlerinin yoğun olması bu tehlikenin boyutlarını ortaya çıkarılmasıyla ilgili çok büyük sorun teşkil ediyor. Bununla birlikte 7 Haziran sonrası başlayan süreçte işte Suruç patlaması, onun öncesinde Diyarbakır patlaması ve en sonrasında Ankara patlaması, bunların artarak devam etmesi ve hükümetin bu konuda da yeterli tedbir almaması sorunu çok daha büyütüyor Yıldız Hanım.
Şimdi Ankara katliamı çerçevesinde gözler Adıyaman'a çevrildi. Adıyaman'daki yapılanma için siz ne dersiniz?
Bu tip örgütlerde örgüt içerisindeki etkin faaliyetlerde bulunan kişilerin hemşehrilik ilişkileri militan devşirmek ve militan inşası açısından son derece önemlidir. Adıyaman'ın belirli bir bölümünden örgüte katılımın olması ve bu katılımın maalesef Türk Emniyet Teşkilatı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yeterince takip edilememesi, o ilk katılımda bulunanların da daha önceden siyasal İslam düşüncesine sahip fanatik gençleri kendi etraflarında toplaması ve Adıyaman'ın sınıra da yakın bir kent olması oradaki sorunun yoğunlaştığını gösteriyor. Sadece Adıyaman'da değil, ülke genelinde etkin bir terörle mücadele operasyonlarının yapılmaması da sorunu büyüttüğü görülüyor. Adıyaman'la ilgili olarak Adıyaman'dan örgüte ilk katılanların daha sonra buradaki işte fanatik olan kişileri militanlaştırmasının yoğunlaştığını görüyoruz. Bu tip yoğunlaştırmalarda eğer istihbarat teşkilatları bunu fark edemezse sorun son derece büyüdükten sonra görülüyor. Adıyaman sorununun da son derece büyüdükten sonra Suruç patlamasıyla birlikte ortaya çıktı. Suruç patlamasından sonra da düzeltiyorum, Diyarbakır patlamasından sonra da yine Adıyaman sorununun son derece büyük olduğu görünmekle birlikte emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı ve güvenlik politikaları açısından yeterli tedbirlerin alınamaması oradaki sorunun büyüyerek devam etmesine sebebiyet verdi.
Adıyaman'daki grup için dokumacılar ifadesi kullanılıyor. Medyaya yansıyan bu ifade biçimi IŞİD'in örgütlenme yapısıyla bir paralellik içeriyor mu? Onlar kendilerini nasıl adlandırıyor? Bu konuda bir bilgimiz var mı?
Bir şahsın soy isminden kaynaklanan bir isim, evet.
Peki sizce Türkiye önce 5 Haziran'da Diyarbakır'daki bombalamayı yaşadı. Ardından 20 Temmuz'da Suruç oldu ve 20 Temmuz'da Suruç olmasından aylar sonra 10 Ekim'de Ankara katliamı gerçekleşti. Bu çerçevede siz Türkiye'de güvenlik birimlerince önlem alınmasını yeterli görüyor musunuz? Yeterli önlem alınabildi mi? Bunu tartışıyor kamuoyu. Siz içeriden de biriydiniz. Bu konudaki görüşünüz nedir?
Şimdi buradaki örgüt içerisindeki yapılanma kendilerine belirli bir şehrin hemşehrilik irtibatıyla bir isimle kesinlikle adlandırmaz. Sadece o Türk kamuoyunda orada daha önceden işte bir çay ocağı etrafında bir araya gelen insanlardan dolayı halkın arasında kullanılan bir deyim bu. Örgüt içerisindeki daha spesifik, kendi jargonlarına uygun farklı deyimler vardır. Dokumacılar grubu gibi, Adıyamanlılar grubu gibi veyahut bir başka şehrin, bir başka ilin, bir başka soy ismin belirttiği bir grupla anılmaz. İşte orada bombacılar gibi veyahut işte daha farklı işte silahlı birlikler gibi veyahut işte daha değişik isimlerle adlandırılabilir. Ama kamuoyundaki bu isimlerle örgüt içerisinde adlandırılmaları mümkün değildir kesinlikle. Örgüt kendi silahlı kanadının yapılanması içerisindeki şekilde adlandırır bunları.
Son olarak şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de olası başka eylemleri, terör olaylarını beklemek gerekir mi?
Bu rakamı hiç kimse veremez çünkü Suriye ile Türkiye arasında neredeyse sınır güvenliği sıfıra indirilmiş durumda. Suriye'deki IŞİD militanlarının tamamının veyahut da belirli bir kesiminin kontrolsüz olarak bu alanlardan Türkiye'ye geçmek suretiyle eylem yapması da son derece mümkün. Benim görebildiğim kadarıyla resmi açıklama olmasa da Ankara patlaması, Diyarbakır patlaması ve Suruç patlamasında da hem canlı bombaların hem bombayı yerleştirenlerin hem de bombaların Suriye'den geldiğini düşünüyorum kesinlikle. Bu şekilde arada bir sınır refleksi, sınır önlemi kalmayınca Türkiye ile ilgili bu rakamı bugün 10 kişi diye verirsiniz ama bu gece Suriye sınırından 300 kişi bu yana geçer, 310 kişi olur. Yarın gece 500 kişi geçer, 810 kişi olur. Sınırın yeterince korunaklı olmaması bu şekilde bir rakam vermeyi mümkün kılmıyor. Suriye Türkiye arasındaki geçişlerde problem yaşamadıkları için de Türkiye'de eylem yapmak üzere Türkiye'ye yerleştirip uyutulmuş bekletilen hücrelerden ziyade Suriye'den aktarmak suretiyle eylem yapma tekniklerini görüyoruz. Bir zorlukla karşılaşmadıkları için.
Çok teşekkür ediyorum Amerika'nın sesi olarak sorularımı yanıtladığınız için.
Ben gördüğüm süreçte Türk iç güvenlik diplomasisi, düzeltiyorum, bürokrasisinin çok ciddi bir suç işlediğini düşünüyorum. Üzerine düşen görevi yerine getirmediği, görevi ihmal ettiğini düşünüyorum. Bu nedenle dikkat ederseniz Diyarbakır, Suruç ve Ankara eylem tekniklerine doğru baktığınızda da her geçen süreçte daha büyük bir eylemin yapıldığı, daha etkin bir tekniğin kullanıldığı, çok daha komplike bir kısım büyük örgütsel eylemlerin gerçekleştirildiğini görüyorsunuz. Sorun giderek büyümesine rağmen alınan tedbirler, yapılan mücadele açısından baktığınızda çok bir vahim bir tablo var. Bu vahim tablonun birkaç unsuru var. Bir tanesi halen IŞİD üzerinde Türkiye içerisinde aylardır, size daha önceden verdiğim mülakatta da belirttiğim gibi, IŞİD'in benzeri bir kısım yapılanmalarına eleman temin etme, hücre yapılanmaları, il sorumluları ve benzeri lojistik destek sağlayan unsurlarla ilgili operasyon yapılmaması örgütü her geçen gün daha büyük eylemler yapma yeteneğini artırıyor. Bu son derece büyük bir sorun. Bir diğeri de eğer Suruç patlaması olduğunda, Suruç patlamasındaki şahsın abisinin de canlı bomba olduğu kamuoyunda bile bilinmekteydi. Bunca uzun bir süre içerisinde takip edilip, tespit edilip, yakalanıp adalete teslim edilmemesi çok büyük bir istihbarat ve terörle mücadele zafiyetini gösterir. Türk Emniyet Teşkilatı'nın, İç Güvenlik Teşkilatı'nın ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terörle mücadele refleksinin çok zayıfladığını gösterir. Sorun giderek büyüyor. Ankara'dan önce Suruç'ta, Suruç'tan önce de Diyarbakır'daki patlamalar sonrası hep şunu açıkladım. Bu çok Diyarbakır'la ilgili çok iyi hatırlıyorum. Çok büyük bir olay, çok önemli bir olay ama bundan çok daha büyüklerinin yaşanma olasılığı çok yüksek. Tedbirler alınmazsa çok daha büyüğü yaşanacaktır dediğim Suruç yaşandı. Suruç çok büyük bir olay, çok vahim bir olay. Yalnız bu ciddi tedbirler alınmazsa daha büyüğü yaşanacaktır dedim. Ankara yaşandı. Ankara olayından sonra da ilk söylediğim cümleler bunlardı. Burada duracağını kimse düşünmesin. Terör örgütleriyle ilgili bilgi sahibi olmayanlar için bunlar şaşırtıcı olabilir. Terör örgütleri hiçbir kurala bağlı değildir. Hiçbir şekilde bu kadarı yeter diye bir düşünceye sahip değillerdir. Fırsatını bulduklarında, bünyeyi zayıf yakaladıklarında artırarak eylemlerini devam ettirebilir. Halen Türkiye'nin IŞİD'e yönelik etkin operasyonlar geliştirememesi, etkin istihbarat yapamaması, zihinsel olarak IŞİD'in terör örgütü algısının oluşturulması için siyasi iradenin etkin bir mücadele gösterememesi, Ankara eylemi çok büyük bir eylem ama bundan çok daha büyük eylemlerin olacağının bir göstergesi olarak düşünüyorum Yıldırım.
Teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.